Ayrım 9. Kız dinleyene garip ve ilginç gelse de yine de sıradan bir dram sayılabilecek öyküsünü pencerenin önünde, ayakta, yüzüme bakmadan bir çırpıda tamamladı. Ardından telefon etmek için izin istedi. Az sonra nedense bu kez ilk aradığında kolaylıkla ulaştığı arkadaşıyla konuşurken içimde derin bir hayal kırıklığı büyüyordu. Neredeyse iki aydır bir görünüp bir kaybolan, çevresine büyülü bir atmosfer dokuyan bu kızın bütün gizi, bilinmeyen garip bir hastalık öyküsüne sığmış, gizemli rastlantılar kocaman bir hiçlikle sona ermişti. Boşuna korkmuştum. Kız onu almaya gelen arkadaşı aşağıdan zili çalıncaya kadar geçirimsiz ve saygı uyandıran bir sessizliğin içinde bekledi. Sonra tekrar teşekkür ederek iri kesik adımlarla çıktı gitti. Yürürken sarsaktı, zarafeti sanki sadece hareketsizken vardı. Adını söylememiş, benimkini de sormamıştı. Hoş, sorsaydı da pek bir şey fark etmeyecekti. Çünkü kimse adımı ilk duyuşunda aklında tutamazdı zaten. Adını bilmemek onu daha bilinmez, daha gizemli yapıyordu. Ertesi gün boğuk, nüanssız bir melodisi olan adını öğrendiğimde kişiliğini örten giz perdesi hemen o anda kayboldu. Bu da şaşırtıcıydı. İki saate sığan anlamsız, o zaman geleceğe taşınmayacağını düşündüğüm olaydan geriye sadece halamın ölmeden önce bir vasiyet gibi elime tutuşturduğu zarftan çıkan fotoğraflar ve amaçsız bir yorgunluk kalmıştı. Güzinle başlamadığım o dördüncü kadeyi içip içmeme konusunda kararsızdım. Dışarıda martılar her gece tekrarladıkları çığlıklarla ritim tuttukları gelecek nesil üretmeyi amaçlayan şehvetli danslarına başlamışlardı. İçebilir, nefes borumun altında hayal kırıklığımın açtığı kuyuyu konyakla doldurabilirdim. Önce yemek. Mutfakta süt içerken kediyi hatırladım. Salona döndüğümde her zamanki yerinde, yani mülkiyetini ele geçirdiği deri koltukta değildi. Odaları, banyoyu, girebileceği bütün delikleri tek tek kontrol ettim. Kaybolmuş, kız gibi ortadan yok olmuştu. Onunla gitmişti belki de. Bu beni içkiden vazgeçirdi. Hayal kırıklığım çok geçmeden tıpkı bulutlu gökyüzünün önünde sonunda yağmurlu bir akşamüstüne yol açması gibi endişeye dönüşecekti. Kedi halamın öldüğü gece ortaya çıkmış, kızla tanıştığımız gece ortadan kaybolmuştu. Bunun gizli bir anlamı olabilir miydi? O boşluk duygusunun büyümesine izin vermeden yattım. Uyku üstüme geçirebileceğim en koruyucu örtüydü. Ertesi sabah güneşli, açık bir güne uyandım. Boğaz belirgin, görünüşü ise soluk kesiciydi. Uzunluğunu düşünmedim, eni güzelliğini kavramama yetiyordu. Nazan'ı arayıp aramamak konusunda hala kararsızdım. Aramadım ve bu kez yürüyerek gün ışığının parke taşlarının üstüne kir gibi çöktüğü, Cenevizlilerden izler taşıyan yüksek duvarlarla iki yandan sıkıştırılmış, labirenti andıran kasvetli dar sokaklardan, ait olmadığım garip bir kentin gizemli yüreğine doğru ilerledim. Etraf geceki gibi yine sessiz ve neredeyse ıssızdı. Gece karanlığın öteki ucunda kızı gördüğüm köşeye gelince gündüz daha yakın ve heybetli görünen kuleyle karşılaştım yeniden. Sokağı bir ırmağa benzetmem doğru ama eksik bir tanımdı. Basamaklarıyla daha çok ard arda sıralanmış alçak çavlanları andırıyordu. Önümdeki yol, aradığım ev, sokağı bir merdiven gibi kuleye yaslayan dik eğimin kırılıp yatıştığı noktadaydı. Yıpranmış dar cephesi kişilikli, seçkin bir zevki yansıtıyordu. İkinci kattan sonra dışarıya sarkan balkonlardan, gösterişli giriş kapısının üstündeki küçük heykeller ve süslerden, binanın Cumhuriyet öncesinde bir Levanten tarafından yabancı bir mimara ısmarlanarak yaptırıldığı anlaşılıyordu. Kirli ve yıpranmış mermer basamakları çıktım. Kapıdaki kesik el şeklindeki dökme demirden tokmağa uzandım. İnce dost bir ses beni durdurdu. "Kapı açık!" Sesin sahibi tam arkamda sokağın ortasında duran küçük ve çok zayıf bir erkek çocuktu. Göründüğünden daha hafif olan kanadı itip loş antreye girdim. Soldaki dar koridor durduğum yerden ışıklı bir kare gibi görünen iç bahçeye doğru uzanıyordu. Üst katlara çıkan merdiven sağda kapıdan birkaç metre gerideydi. İlk basamaklarda yosun yosun kokan bir rutubet vardı. Uzaktan neşeli bir piyano sesi geliyordu. Caz, belki bir swing. Eğer her katta iki daire varsa 6 numara zeminden sonraki 3. katta olmalıydı. Bir dakika sonra 3. katta arka tarafa bakan dairenin önündeydim. Piyano susmuştu. Zili çalarken kapıyı açacak kişiye ne söyleyeceğime hala karar vermemiştim. Aslında orada o kapının önünde hep beynimin derinliklerinde var olduğunu bildiğim ama henüz adını koyamadığım, ancak günün birinde tıpkı suyun içinden yüzeye fırlayan bir tahta parçası gibi birdenbire gün ışığına çıkacağını umduğum olağanüstü bir gerçeğin peşindeydim. Bu gizli gerçeğin neyle ilgili olduğunu bilmiyordum. Sadece köklerinin derinlere ulaşmadığını bilincindeydim. Kapı zilinci ikinci kez çaldığımda da açılmadı. Eşikte birikmiş toz kapının uzun zamandır aralanmadığını ele veriyordu. Evde kimse oturmuyor diye düşündüm. Eğer zili üçüncü kez çalmak yerine geçmişle şimdiki zamanın, bilinenle bilinmeyenin, sükunet ile tehlikenin arasında ayırıcı bir paravan gibi duran o kapının önünden düşünceme kulak vererek geri dönseydim, hayatımın düzgün, güvenli akışı değişmeyecekti. Ama yapmadım, orada durdum ve evde kimsenin oturmadığını bile bile zili üçüncü kez çaldım. Kader bana iki kez fırsat vermişti ve ben o güne kadar beni hep korumuş olan ön sezime karşın bu çifte şansı bir budala gibi iki kez geri çevirmiştim. Kapı yine açılmadı. Geçmişe uzanacak yolculuktan vazgeçmek üzereydim ki arkamdan bir ses yükseldi. Zilini çalmadığım karşı dairenin kapısı açılmıştı. "Kimi aramıştınız?" Daha önce de duymuştum bu sesi. Geriye dönüp sahibiyle yüz yüze gelince durum açıklığa kavuştu. Karşımdaki o, yani akşamki kızdı. İkimiz de korku ve mutluluk taşımayan, katıksız olabildiğince saf bir şaşkınlıkla irkilerek sustuk. "Sizsiniz," dedi kız sonunda. Önceki gece sokağın başında yardım isterken ne kadar gizemliyse yine o kadar uzak ve belirsizdi. Ben kıza bakıyordum. Aradığım gerçeğin hayal edebileceğimden de karmaşık olduğunu hissetmeden. "Burada ne arıyorsunuz? Yoksa beni izlediniz mi?" Peşinde olan, onu izleyen ben değildim. Tehlikeydi. Ne çabuk unutmuştu. Dostça başımı salladım. Sonra cebimdeki fotoğrafı çıkardım ve uzattım. Kız bakışlarını yüzümden ayırmadan fotoğrafı aldı. Biraz bekledi. Bakıp bakmama konusunda kararsızmış gibi. Yüzümdeki ifadenin dostça olduğuna karar verdiğinde gözlerini eline çevirdi. "Aa, bu babam." "Babası?" Sıçrayacakmış gibi ayaklarının üstünde yaylanmıştı. Şaşkınlığı fizikseldi, çabucak hareketlerine yansıyordu. "Bu fotoğraf sizde ne arıyor? Yanındaki de kim?" "Halam," dedim. "Bana fotoğrafı o verdi." Sonra Güzin'in anlattıklarını hatırladım. "Babanızın adı Nuri mi?" Giydiği kısa etek boyunu biraz daha uzatmıştı. Fotoğrafı katlanmak istemediği bir gerçeği reddediyormuş gibi hemen geri verdi. Gözleri daha da iriydi şimdi. Bana güvenip güvenemeyeceğini tartıyor olmalıydı. Haklıydı. Benim ona güvendiğimi kim söyleyebilirdi ki? "Evet," dedi. "Adı bu." Şaşkındı ama dürüsttü. Az sonra alelacele hazırladığı lezzetsiz kahveyi içiyor, birkaç hafta önce vapurda ona rastlayışımla başlayan ve bir görünüp bir kaybolmasıyla süren garip olayları özetliyordum. Salonda hemen hemen hiç eşya yoktu. Ucuz, tahta bir yemek masası, etrafında ikisi yerine çekilmemiş üç sandalye, açık renkli çiçekli bir kumaşla kaplı divan, duvar dibinde minderler, ortada ucu kıvrık küçük bir halı ve iki koltuk. Sanki bir ev değil de arada bir uğranılan garsoniyerlere benziyordu yaşadığı bu yer. Telefon örtüsüz masanın ortasına rastgele konmuş gibi duruyordu. Böyle evlerde rastlanabilecek düzenden küçük biblolar, resimler, bir iki küçük örtü gibi iz yoktu. Ortalık dağınıktı ama sevimli, katlanılabilir bir savrukluktu görünen. Aslında bu dağınıklığı az sayıdaki eşya değil, karşımdaki garip kızın kişiliği yaratıyor gibiydi. Salondaki en şaşırtıcı şey sağır duvara yaslanmış piyanoydu. Önündeki taburenin üstünde rastgele atılmış notalar vardı. Buraya girerken duyduğum parçayı o mu çalıyordu? Anlattıklarımı kedinin kayboluşuyla noktalayınca kız şaşkınlığını gizlemeye çalışmadan benimkinin boşluklarını doldurarak kendi öyküsünü anlatmaya koyuldu. "Fotoğraftaki adam babam," dedi ama yanındaki kadını, yani halamı, hiç görmemişti. Hiç derken benim gibi o da ikisini birbirine yakıştıramadığını ima ediyordu. Babası o 15 yaşındayken ölmüştü. Annesini hiç tanımamıştı. Çünkü zavallı kadın onu doğururken ölmüştü. Bir anlamda ablaları büyütmüştü onu. Bir de neredeyse 20 yıl onlarla yaşamış, kimsesiz bir uzak akraba vardı. Sorunca babasının gençliğinde hukuk doktorası yaparken Paris'te 4 yıl yaşadığını öğrendim. Hangi yıllar arasında diye sormadım. Çünkü babasının doktora yıllarının halamın Paris'te olduğu döneme rastladığından emindim. Apartman tümüyle aileye, tabii şimdi sadece ona aitti. Ablalarının öldüğünü dün gece söylemişti çünkü. Küçük ablasının ölümünden beri kira gelirleriyle yaşıyordu. 10 ay önce Kübra teyzesi, bu sözünü ettiği uzak akrabası olmalıydı, ölünceye kadar üst katta kapısını çaldığım dairede otururlarken, babasını da katarsak evin 5 ölüyle iyice çoğalan anılarına daha fazla dayanamamış ve o sırada boş olan bu küçük daireye taşınmıştı. Heybeli'ye, daha sonra onu Arnavutköy'deki lüks lokantada birlikte gördüğüm erkek arkadaşının ailesini görmeye gitmişti. Otelin girişindeki karşılaşmamız ise tamamıyla bir rastlantı sonucuydu. Kötü bir gündü, öyle başladı anlatmaya. Otele İzmir'den balayı için İstanbul'a gelen bir arkadaşıyla buluşmak için uğramış ama lobide erkek arkadaşını bir başka kadınla görmüştü. Sözünü ettiğim günleri, olayları ve lokantadaki o muhteşem kadını, yani Nazan'ı hatırlıyordu. Ama belleğinde benimle ilgili hiçbir iz kalmamıştı. Sözlerinden alınıp alınmadığımı aldırmadan devam etti. Adı Ferda'ydı, yarın anlamına geliyordu. Benimkini söyleyince unutmayacakmış gibi yineledi birkaç kez. Konuşma bir süre sonra onun yönlendirmesiyle erkek arkadaşına döndü. Sevgilisi bir doktordu ancak şimdi ayrıydılar. Sinirlerinin bozuk olmasının nedeninin bu olabileceğini söyledim. Evet, bunu kabul edebilirdi. Hayır, gökkuşağını görmemişti. Kediye neden gökkuşağı demişti? Bilmiyordu ama kediyi görür görmez bu ad gelmişti aklına. Sözcükler teker teker sanki tam kapanmamış bir çeşmeden düşen damlalar gibi dökülüyordu dudaklarından. Güzelliğinde ne Nazan'ın gösterişi ne de Güzin'in ayartıcılığı vardı. Ama çok zarif ve çok masumdu. İlginç bir masumiyetti bu, duru, uzağında kalamadığınız, dokunmak, şekil vermek, hatta karışıp parçası olmak isteyeceğiniz türden. Ancak duru, katıksız bu masumiyet, her saf şey gibi keskindi ve midemi kıyıyordu. Oturduğu yerde de ayakta dururken yaptığı gibi öne eğiliyor, sesinin tonunu pek değiştirmeden hep aynı ritimde konuşuyordu. Sonra birden durup kısa bir sessizliğin ardından sinirlerinin böyle tel tel gerilmesinin, geceleri evde yalnız kalamamasının nedenini açıkladı. Ağustos'ta 25 yaşına girecekti. Bunun, yani 25'ine girmenin onu neden böyle etkilediğini anlatması için uzun uzun konuşması gerekti. Oysa bir cümlede özetleyebilirdi her şeyi. Üç ablası da 25 yaşında ölmüşlerdi. Aslında kısa süre önce ayrıldığını söylediği, bence sadece uzun süren bir kavgaydı bu ayrılık, erkek arkadaşı bir psikoloğa gitmesini önermişti. Ama Ferda bunun ruhsal durumuyla ilgili bir sorun olduğuna inanmıyordu ki. Ruhla, insan ruhuyla ilgili düşüncelerimi sorunca omuzlarımı silktim ve bu konuyu hiç düşünmediğimi itiraf ettim. Sesinin o tek düze tonu ilk kez o zaman değişti. Konuşması garip, ince bir tınıya dönüşmüştü. Varlığımızı ruh ve beden diye ikiye ayırmak saçmalık bence. Çünkü ruh yok. Ruh, bedenimize karşı duyduğumuz hayranlığın, belki de tiksintinin adı aslında. Sözlerinin arasında ayağa kalkıp o eğik yürüyüşüyle yaklaştı. Dün zarafeti yürüdüğünde birden kaybolmuştu. Bu kez de öyle oldu. Sizin anlayacağınız ruh, bedenimizi aşağılamak ya da yüceltmek için uydurduğumuz bir yalan. Daha da irileşen gözlerinde durmadan aynı konuyu düşünenlere has o sabit, delici bakışlar vardı. Zarafeti gibi kişiliğinin de değiştiğini, masumiyetinin kalın bir dar görüşlülüğün ardında kaldığını görebiliyordum. Bunun nedeni bakışlarıydı. Korkularından hastalığını değil, ruhunu yatsıyarak kurtulmayı düşünüyor olmalıydı. Bulaşıcı bir şey belki bu. Baktığını değiştiren gözleri düşüncesiz bırakmak ister gibi beynimi dağılıyordu. Diğer olasılık hastalığın, tabii eğer hastalıksa bu, kalıtımsal olması. Aslında kötüsü de bu. Yani hastalık bulaşıcı değil de kalıtımsal ise 10 ay sonra kesinlikle öleceğim. Eğer böyle kendine dönerek içine doğru yol almaya devam ederse gelecek Ağustos'ta ölmese bile çıldıracağı kesindi. Belki sadece bir rastlantı diyecek oldum. Hayır! Masumiyetini ondan uzaklaştıran delici bakışlarını hala üstümde tutuyordu. Üç ablamın da 25'ini tamamladıktan hemen sonra benzer belirtileri göstererek ölmesine ancak aptallar. Sözlerinin ısrardan öte kaba, kırıcı bir anlam taşıdığını kavrar kavramaz tavrını değiştirdi. Bu kadarı rastlantı olamaz değil mi? Ferda'ya, adı buydu, benzer belirtilerin neler olduğunu sormadım. Beni ilgilendirmiyordu. Ben buraya kendimle ilgili gerçeği araştırmak için gelmiştim. Yine de bir an onun aradığı cevapla halamın geçmişi arasında kimsenin fark etmediği uğursuz bir bağın olabileceğini düşünmedim değil. Ama bu düşünceden çabucak vazgeçtim. Halam tek başına yeterince karışık bir bilmeceyken buna 25'inde ölen kızlarla ilgili yeni bir sütun eklemeye hiç niyetim yoktu doğrusu. İkinci kahveyi, öğle yemeğini ileri sürerek geri çevirdim. O içecekti. İçerken yeniden babasına döndü. 1985'te ölünceye kadar Nuri Bey sık sık yurt dışına gitmiş ve evden oldukça uzun süreler ayrı kalmıştı. Ferda'nın aile kavramının içine üç ablasından başkasını oturtamamasının nedeni bu olmalıydı. Babası çizdiği bu çapı dar dairenin dışında kalıyordu. Çok yakışıklıydı. Çevresinin hep kadınlarla kuşatıldığını hatırlıyordu halam. Onun gibi derken de az önce hiç dediğinde kastettiği gibi sıradan, çirkin demek istiyordu. Bir kadınla babasının arasında bir ilişki olduğuna inanmak zordu. Ya fotoğraf? Söz fotoğrafa gelince sustu. Oysa elimdeki kanıt mantıklı mantıksız bütün varsayımlardan daha somuttu. Neyse üstelemedim. Üstelemek olmadığına kendini inandırdığı ruhunu yaralayabilirdi. O babasını her çocuğun babasını sevdiği gibi seviyordu. Sofuca bağlanışında sevgi ve özlem vardı ama saygı eksikti. Bu sözlerinden hemen anlaşılıyordu. Konuşmasını bitirince oldukça uzağa öteki köşedeki divana oturdu. Bacakları düzgün, dizleri dikkat çekiciydi. Gergin sesi konuştuğu sürece salonu dengede tutmuştu. Şimdi eğer sessizlik uzarsa aramızda sözcüklerle kurulan köprü yıkılacak ve birbirimize ulaşamayacaktık. Böyle düşündüm. Ferda endişelerimden haberdarmış gibi eliyle beni yatıştırmaya çalıştı. Uzatıyorsam kusura bakmayın ama 10 gündür kimseyle konuşmamıştım. Beni rahatlatıyorsunuz. Bu birine gereksinimi olduğunu söylemenin değişik bir biçim olduğu kadar kadınlardan sık sık aldığım bir iltifattı da. Rahatlatmak, güldüm. Yine konuşuruz değil mi? İsteği tıpkı hemen biraz sonra en geç yarın gibi yakın gelecek umudu taşıyordu. Gülümsememi sürdürdüm. Henüz yarını onunla paylaşmayı düşünmüyordum. Oturduğunda daha kadınsı görünüyordu ama tavırlarına bakılırsa o yaydığı bu çekimden habersizdi. Bir an üstteki terk ettiği daireyi görmek istediğimi söylemeyi düşündüm ama Ferda'nın beni bekleyecek sabrı kalmamıştı. Madem yemek yemediniz bana da ısmarlar mısınız? Doğrusunu isterseniz en son ne zaman yemek yediğimi unuttum. Ayağa kalkmış az önce divanda oturan iri gözlü uzun bacaklı çekici kadını yok etmişti. Üst katla ilgili isteğimi erteleyecektim. Yemek boyunca belli etmeden onu inceledim. Mutluluk kavramı yemekle sınırlı olan küçük çocukları andırıyordu. Depresyonda olan biri için de oldukça iştahlı sayılırdı. Sorularına ayrıntılarını ayıklayarak kısa ve kendimi ele vermeyen cevaplar buldum. Çalışıyor sayılmazdım. Anlayacağı para alıp satarak, borsada yatırım yaparak, daha çok da fırsat avlayarak yaşıyordum. Ferda fırsat avcılığını ancak spekülasyonla eşleştirince anlayabildiğini söyleyince durum ortaya çıktı. Para kavramına uzak biriyle karşı karşıyaydım. Rastlantılara inanır mıydım? Duraksamadan evet dedim. Hiç evlenmemiştim, kardeşim de yoktu, felsefe bölümü mezunuydum. Doğrusu psikoloji hakkında derinlemesine düşündüğümü söyleyemezdim. Bu tür cevaplar verdim sorularına. Ferda psikolojinin bir bilim olmadığına, sığ bir incelemeden öte bir anlam taşımadığına emin olduğunu söyleyerek başını salladı. Tatlı istediğinde hala piyano çalıp çalmadığını merak ediyordum. Hayatımızı inandıklarımız ve inanmadıklarımız olarak ikiye ayırarak yemeğin sonunu getirdik. Ferda benim saydığım 3. kahvesini içerken aslında psikoloji eğitimini yarım bırakarak fakülteyi terk ettiğini, işlediği suçu itiraf eden bir çocuk gibi gülerek söyledi. Bu beni de güldürdü. Ferda alınmadı. Kahkahalarıma hak verirmiş gibi omuzlarını kaldırdı hatta. Doktor olan erkek arkadaşını, adı Ferit, bıktırmış olabileceğini kabul ediyordu şimdi. İçtiği şarap gergin sinirlerini gevşetince, Ferit'in yerinde olsaydım ben de beni terk ederdim dedi. Böyle derken acı çekmeden bir başkasından söz eder gibi gülüyordu. Öyleyse ayrılık değildi onu böylesine hızla dönen bir girdabın içine iten. Ya 25'inde ölen kız kardeşleri? Birden benliğinin dış çemberini aşmaya çalışarak sorunlarıyla yüz yüze gelmeye niyetli, sıradan bir ruh hastasıyla karşı karşıya olduğumu düşündüm ve hayal kırıklığıyla ürperdim. İnsanın tırmanmayı henüz tamamladığı dik ve uzun bir yokuşun sonunda kendini yeni bir tepenin eteğinde bulması gibi sıkıntılı, bıktırıcı bir duyguydu bu. Asla düzlükte yürüyememek, hep soluk soluğa olmak. Ferda yemekte halamdan ve halamın babasıyla ilişkisinden hiç söz etmedi. O sokağa, oturduğu eve geliş nedenimi unutmuştu. Sanki ayrı ayrı çıktığımız bir yolculukta karşılaşmıştık ve akşam olmadan bir daha görmemek üzere birbirimizden ayrılacaktık. Akşamdan epeyce önce saat 3'e doğru ayrıldım ondan. Tekrar görüşmek üzere sözleşmedik. Bu anlama gelecek tek sözcük bile etmedi Ferda. Ama nedense çok yakında tekrar buluşacaklarını bilen iki kişinin üstün körü vedalaşması gibi çabucak el sıkışıp geç kalmışız gibi aceleyle ayrı yönlere doğru yürüdük. Köşede dönmeden önce durdum ve geriye baktım. Geniş, hızlı adımlarla sarsıla sarsıla uzaklaşıyordu. Kısa eteği biçimli bacaklarını ortaya çıkarmıştı. Bu da yürüyüşündeki o garip eğikliği örtüyordu. Evet, onunla pekala yatabilirdim. Bu düşünce bana Nazan'ı hatırlattı. Galiba artık sırası gelmişti. Başka kadınlarla yatabilirdim ama bunu o varken yapamazdım. Aslında nedenim dürüstlüğüm değil, iki kadına aynı anda sahip olacak yetenek, daha çok da cesaret yoksunluğuydu. Hiç olmazsa bunu dürüstçe itiraf etmeliyim. Sonraki iki gün her şey olağandı. Halamın ölümünden önceki sessiz, durgun günlere geri dönmüştüm. Kedi tekrar ortaya çıkmadı, Ferda'ya gitmedim. Borsanın hızlı düşüşünü, tehlikeden korunanların iç huzuruyla, portföyünü boşaltamayanlara sözde acıyarak ama her iki durumda da keyifle izledim. Ayşe'yi arayıp kutladım. Bir süre tatlı tatlı, fazla ileriye gitmeden, dostluğumuzu sınamadan flört ettik telefonda. 9. ayrımın sonu. Sayfa 98.